Sesli Ekonomi'den herkese merhaba. Ben Servet Yıldırım.
Ben Mahfi İlmez.
Ekonomi gündemindeki gelişmeleri, finansal kavramları yıllardır CNBC ekranlarında Mahfi İlmez'le birlikte anlatıyoruz. Biz de modaya uyduk ve artık bir podcast'imiz var. Sesli Ekonomi başlıyor. Evet Mahfi abi, şimdi Trump'ın bu tarifi atayla ticarette korumacılığı dünya konuşuyordu. Aslında biz daha önce de sık sık bunu konuştuk. Evet. Ve dünya tarihine bakınca aslında dünya tarihi ticaret savaşlarının korumacılığın örnekleriyle doludur. Ben girmeden önce böyle bir 1800'lerde yaşanan meşhur bir mucular lekçesi var. Ondan bahsederek başlayayım. Şimdi 1800'lerin ilk yarısında yaşayan Fransız politikacı ve iktisatçı Frédéric Bastiat zamanın Fransız meclisine bir dilekçeyle başvurur. Dilekçesinde mum ve kandil üreticilerinin satışlarındaki daralma yüzünden zarara uğradıklarını söyler. Ve bu yüzden lütfen güneşin olduğu haksız rekabeti önleyin der.
Çok güzel.
Talep ettiği şey ne? Talep ettiği şey herkesin perdelerini sıkıca kapatması ve evlerine güneş ışığının girmesine izin vermemesi. Dolayısıyla böylece böyle bir evet böylece kandil ve mum üreticileri güneş ışığının yol açtığı haksız rekabetten korunacak ve maddi zararı uğramaları engellenecek. Şimdi bu dilekçe daha sonra o kadar ünlü oldu ki ne zaman böyle hani modern zamanda da modern zaman ekonomistleri korumacılığa karşı serbest ticaret savunsalar hep bu mumcular dilekçesini örnek verirler. Bu Bastiat da aslında korumacılığın böyle amansız düşmanlarından biri. Her fırsatta eleştiriyor.
Bunu o zaman ironik.
Tabii bunu da ironik bir şey olarak yapıyor. Bu meşhur bir söz vardır. Eğer mallar sınırları aşmazsa ordular aşar. O söz de Bastiat'ın sözüdür. Sonuçta dalga geçti şey korumacılıktı ve korumacılıkla dalga geçti. Şimdi buradan hareketle şimdi korumacılığın bir tanımıyla başlayalım mı? Yani korumacılık dediğimiz şey nedir?
Ya bu demin senin anlattığın şeyde bir sürü hikaye var tabii kendi
çok.
İçinde. Korumacılıkla ilgili, efendim tarifelerle ilgili vesaire. Hepsi buradan çıkabilir. Korumacılık dediğimiz şey büyük bir ihtimalle. Yani benim böyle bir resmi tanımım yok kafamda. Ama ben şimdi bir tanım yapabilirim bununla ilgili. Bir ülkenin kendi üretimini yabancı üretimler, yabancı mallardan ve hizmetlerden koruma çabası herhalde. Gümrük tarifeleriyle, kotalarla, çeşitli engellemelerle içerideki sanayinin yükselebilmesi için, malını üretip satabilmesi için dışarıdan gelecek, ithal edilecek olan mallara onları dengeleyecek şekilde işte gümrük vergileri uygulamak, haksız girişleri önlemek için de işte bu meşhur engelleyici bir takım şeyleri uygulamak. Önlemleri uygulamak diye tanımlayabiliriz. Yani.
Aslında bir zaman gene öyle bir yazı başlığı vardı benim kullandığım. Korumacılığın 40 yolu diye.
Evet.
Sadece tarife artışı değil yani. Trump'ın yaptığı şu anda
evet,
tarife artışı bunun bir yolu.
Yani mesela tarifenin ne olduğunu da bir kere söyleyelim. Çünkü biz tarife de kullanılıyor ama biz bunu gümrük vergileri diyebiliyoruz.
Doğru, gümrük vergisi. Evet. Mesela belli bir ürünün ithalatına miktar kısıtlaması getirmek bu işin bir yolu. O da korumacılık.
Bu tarife değil, tarife dışı.
Tarife dışı.
Bir takım kota.
Evet. Ya da hani Çin'in uzun bir süre yaptığı gibi ulusal parasının değerini yapay bir şekilde düşük tutarak ithalatı pahalı, ihracatı ucuz hale getirmesi.
Bu da aslında kurdan kaynaklı
evet,
bir koruma.
Bu da kurda evet.
Kur.
Bir diğer şey mesela Avrupa Birliği yıllardır ortak tarım politikası izler. Aslında bu politika, ortak tarım politikası adı altında yıllarca tarım sektörüne sübvansiyon sağlıyor. Doğru. Kendi sektörüne. Bu da aslında kendi tarım sektörünü korumacı yöntemlerle koruyor. Bu da bir gene korumacının örneği değil
tabii,
mi?
Çok doğru.
Bir diğer şey bu yollardan hiçbirine başvuramayan ithalatın önüne bazı bürokratik engeller koyuyor. O da korumacı. Mesela diyor ki şu ülkeden ya da şu mallar sadece işte Finlandiya Türkiye'nin gümrüğü, İpsala evet, gümrüğünden girebilir.
Evet.
Dolayısıyla bütün yerleri oraya yöneltiyor ve fiziki bir engel çıkartmak. Bu da bir tür korumacılık.
Evet, buna biz tarife dışı engeller diyoruz.
Evet. Bir diğer şey de yabancıların bir ülkede varlık alıp tesis kurmasını sınırlanmak. Orada da yerli sanayi dışarıdan yabancının gelecek rekabetine karşı koruyorsun. Amaç hepsinde aynı. Yerli üreticiyi korumak.
Doğru. Çok
dolayısıyla
bu
tek bir
yıllar yılı herkesin özellikle hani sanayileşme yolunda ilerlerken başvurduğu yollar. Bunların hepsine herkes başvurdu bu yollara.
İngiltere'sinden
Fransa'sına, Almanya'sından Amerika'sına kadar herkes başvurdu. Türkiye'de uyguladı bunu.
Mesela tarihe bakıyorum. Mesela 1929 bunalımından çıkışta evet, Amerika aslında uyguladığı şeylerden birisi korumacılık. Yani korumacılığa başvurmuş. Evet. Birçok ülkede çareyi yine Amerika'ya karşı korumacılık,
aynen,
korumacı tedbirlere girmekte başvurmuş ve sonuçta uluslararası ticaret neredeyse duruyor. Ekonomiler yavaşlıyor Ve dünya 2. Dünya Savaşı'na giden sürece giriyor aslında. Çok doğru. Yani o korumacılık sonuçta 2. Dünya Savaşı ile bitiyor.
Ve bu tür şeyler, yani karşılıklı herkesin kendini koruması, dünya ticaretinin daralması demek. Çünkü burada esas itibariyle kapitalist sistemin David Ricardo'dan beri gelen, hatta ondan öncesinde Adam Smith'ten beri gelen üstünlük teorileri. Yani bir mutlak üstünlükler var, bir karşılaştırmalı üstünlükler. Mutlak üstünlükler kapitalizmin, işte sanayi kapitalizmi ilk çıktığı zamanlardan beri, Adam Smith'ten beri olan şeyler. David Ricardo ile birlikte bu mukayeseli üstünlüklere geliyor. Yani iki mal üreten, ikişer mal üreten iki ülkeden birisi bir malı ucuza, birisi bir malı pahalıya üretiyorsa karşılıklı değiş dokuş. Hatta birisi, Ricardo'nunki mukayeseli üstünlükler öyle, İki malı da öbüründen ucuza üretiyorsan daha da ucuza ürettiğin, daha uzmanlaştığını üretmeye devam et, ötekini ithal et diyor. Çünkü bu karşılıklı ticaret her ikisinde lehine sonuçlar vermeye başlıyor. Dolayısıyla kapitalizmin ön kabullerinden biri orada geldiğimiz artık o noktada. Bu karşılaştırmalı üstünlüklere dayalı serbest ticaretin, uluslararası serbest ticaretin uluslararası refahı arttıracağı şeklinde. Bu olayla birlikte senin dediğin bu korumacılıklar geliyor. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Bretton Woods'da bu benim dediğim yere geliyor. Yani karşılıklı olarak bu işlerden vazgeçmek, korumacılığı kaldırmak ve dünyayı serbest ticarete dönüştürmeye geliyor. Ama bugün tekrar...
Evet, orada da hani Bastian dediği gibi mallar sınırları aşamayınca ordular aşmış, savaş çıkmış. Tamam. Aslında ondan tam 100 yıl önce bu meşhur Afyon Savaşları var.
Afyon Savaşı.
O da gene korumacılık örneği. Çin, İngilizlerin ülkeye soktuğu Afyon'un halk arasında bağımlılık yaratması üzerine Afyon ticaretini yasaklıyor.
Evet.
İngilizler serbest ticaret ilkesine aykırı davrandığı gerekçesiyle Çin'e askeri olarak saldırıyor. Ve silah zoruyla Çin'in önemli limanlarına el konuluyor. Her türlü malın serbestçe girmesi sağlanıyor. Üzerine bir de Hong Kong. O devirde oluyor değil mi Hong Kong'un el konulması?
Çok doğru.
Onun için dünya tarihi bunlarla dolu ve bu süreçlerin hepsinde de sonu marazayla bitiyor.
Evet, yani geldiğimiz noktada normal olarak bir ülkenin, yani ülkelerin uluslararası şeyde, ticarette ithali yasak mallar var. Bunların sayısı az. İşte narkotikler değil mi? Silah vesaire gibi. Böyle yasak, kontrollü, izne tabi mallar var. Bunun dışındaki malların serbestçe kim ucuz üretiyorsa onun şey yapması lazım. Yalnız tabii burada bir takım şeyler, bazı ülkeler pahalıya üretse dahi sırf pazar elde edebilmek için ürettiği maliyetin çok altındası. Dumping deniyor buna. Dumping yapabiliyor. Bunu önlemek için o zaman, çünkü bu haksız rekabet yaratan bir şey. O zaman anti-dumping uygulanıyor. Bunlar haricinde korumacılık bugün hoş karşılanan bir şey değil ama bütün dünyada da egemen. Mesela Türkiye uzun yıllar ithal ikamesi uygulaması yaptı. İçeride üretilen sanayi ürünlerini koruyabilmek, geliştirebilmek için böyle de bir tez var. Bebek sanayiler, bebek endüstriler tezi diye. Yani bir sanayiye yeni girmiş ülke onu geliştirebilmek için bunu gümrük duvarlarıyla, tarifelerle koruyabiliyor. Ama belli bir gelişmeye ulaştıktan sonra artık bunu rekabete açması lazım. Türkiye bunu uzun yıllar yaptı. 1980'lerde Özal'la birlikte bu ithal ikamesine dayalı sanayileşmeden dış ticarete dayalı sanayileşmeye geçti. Bütün dünyada da bu uygulamalar yapıldı. Bugün şimdi Trump'la gördüğümüz şey tekrar korumacılığa dönüş eğilimleri var. Onun için senin Bastia'yla ilgili verdiğin örnek çok hoş oldu burada.
Trump tarife bazlı korumacılığa şimdi yöneliyor.
Evet.
Diğerlerini de belki yapıyordur ama şu anda konuştuğumuz o.
Belki yapacaktır.
Yapacaktır muhtemelen. Yani siyasetçiler bu tip şeyleri seviyor. Seçmende de karşılığı var. İşte Amerika'yı tekrar büyük yapacağım, işte endüstrimizi koruyacağım, şeyi yapacağım diye. Ekonomistler de hiç sevmezler. Çünkü bu süreç biraz da her şeyi pahalılaştırıyor. Ekonomik olarak dengeleri bozan bir süreç diye.
Evet, yani geçmişe baktığımız zaman bu mesela Bretton Woods'a giden şeyde ya IMF'in, Dünya Bankası vesairenin bu dünya serbest ticaretini oturtmaya yönelik, hatta sonra Dünya Ticaret Örgütü'nün ortaya çıkmasının nedeni bu. İthalata kısıtlama uyguluyor bir ülke, büyük ülke. Hadi ötekiler de mecburen ondan alacakları mallara kısıtlama uyguluyor. Herkes kısıtlama uygulamaya başladığı zaman dünya ticareti düşüyor. Düşünce de gerçekten uluslararası refah düzeyi düşüyor. Bunu engellemek için geliştirilmiş şeylerdi ama artık bunlara... Amerika kapitalizmin bütün bunların şampiyonluğunu yapan Amerika burada geri adım atıp farklı uygulamaya girince tabii olay bambaşka evet. bir yere gidiyor.
Şimdi Çin'e karşı açıkladı. Kanada evet. ve Meksika'yı bir ay erteledi.
Açıkladı ama
Avrupa'ya geri... ilişkin yani. İlişkileri zorluyor, yok diyor. Şu anda evet. orada da baskı var. Dolayısıyla bir süreç başladı.
Başladı.
Şimdi bu süreç küresel olarak nasıl bir etki yaratır? Sonra Türkiye'yi konuşuruz.
Yani işte bu dediğimiz gibi dış ticaretin, dünya Hı. ticaretinin daralma eğer burada devam ederse Kanada'ydı, Meksika'ydı, oradan Avrupa'ya gelirse iş, gelmese bile bu dünya ticaretinde bir daralmaya yol açacak.
Küresel ticaret hacmi daralır.
Evet, daralacak. Bir, evet. Bu da uluslararası refaha düşecek. Herkes kaybedecek.
Küresel büyüme aşağı gelir.
Yani Amerika da daha düşük büyüyecek. Hı-hı. İşte Meksika'ya ceza veriyor gibi oluyor ama Meksika'ya veya Kanada'ya onların Amerika'ya ihracat düşeceği Hı-hı. için büyümesi, üretimi büyümesi düşecek. Ama Amerika'da daha pahalıya üretmek durumunda kaldığı için onun da sorunları ortaya çıkacak. Dolayısıyla burada hani böyle win-win diye bir şey vardır ya kazan evet. kazan. Bu kaybet kaybet gibi
evet bu
yani.
Tipik kaybet kaybet evet. durumu. Tipik kaybet
yani
kaybet.
Yani bu yanlış bir olay.
Başka ne olur? Tedarik zincirleri aksar.
Evet. Ülkelerde... Bunu bak şöyle söyleyeyim Servet çok özür dilerim sözünü kesiyorum ama. Bunu bir ülke uygular da diğerleri ona karşı bir şey yapmazlarsa o kazançlı çıkabilir.
Evet.
Yani içeriği geliştirebilir. Ama bunu öyle hep bir birlikte uygularsan bu öyle bir şey. İşte o zaman tam kaybet kaybet olur.
Şimdi önceki Trump dönemine gidiyoruz. Önceki Trump saldırısında o zaman gene Çin'e yönelmişti. Çin'de uygun karşılık vermeye çalışmıştı. Evet. Dünya Ticaret Örgütü'ne gitmişti. Aynı şimdi yaptığı gibi. Çünkü Dünya Ticaret Örgütü bu tip sorunlarda hakem rolü oynuyor. O zaman benzer bir adım Türkiye'den de gelmişti. Hatırlar mısın o zaman Amerika Türkçeliğine o zaman %25'lik evet, bir ek tarifi uygulamıştı. Türkiye'de önce Dünya Ticaret Örgütü'ne başvurdu. Dünya Ticaret Örgütü başvurusundan sonra gerçi Dünya Ticaret Örgütü de Amerika'nın engellemeleriyle evet. tam bir topal ördek konumundaydı. Aynen. Dolayısıyla bir şey çıkmadı. Türkiye'de bu kararın haksız olduğunu öne sürerek karşı adım attı. Şimdi bakıyorum ne yapmış o zaman diye. Mesela kuru yemişten otomobile, makyaj malzemesinden makine parçalarına kadar 22 ürünün vergi oranlarını yükseltmişiz biz o dönemde mukabele etmişiz. Bunu aşağı yukarı bütün ülkeler Amerika'ya yapacaktır.
İşte karşılıklı yaptığında evet. hep beraber kaybediyoruz. Şimdi burada tabii bir başka sorun da kurulan bu uluslararası örgütlerin hepsinin Amerika'nın yüksek sermayesi nedeniyle evet. Amerika'nın güdümünde olması büyük ölçüde. Amerika burada bir karar verdiği zaman Dünya Ticaret Örgütü bunun aleyhinde karar alıp yürüyemiyor. Yani orada bir eşitsizlik var. Dolayısıyla Dünya Ticaret Örgütü çalışamaz hale
geliyor. Evet.
Aynı durum IMF için geçerli. Aynı durum Dünya Bankası. Bütün bu uluslararası kuruluşlar için neredeyse geçerli. O nedenle Amerika buraları bloke ediyor. Hı-hı. Yani o zaman böyle kuruluşlara gerek yok. Dünyanın Hı-hı. parası çünkü dünyanın insanı çalışıyor. Paralar ödeniyor. Buraya sermayeler konuyor. O zaman bir işe yaramıyor. Dünya Ticaret Örgütü bu amaçla kurulmadı. Zaten Hı-hı. Amerika bunun ilk Bretton Woods'da Keynes tarafından önerildiğinde bu Dünya Ticaret Örgütü o zamanki öneri adı ITO, International Trade Organization, Keynes'in önerisi hı hı. bunu reddediyor. Başının yani bunu sevmiyor Amerika hiçbir zaman. Sonunda mecburen buralara giriliyor ama şu anda da çalıştırmıyor. Yani karar alamaz.
Doğru.
Yani aldığı karar Amerika'yı etkilemiyor. Zaten olayı bozan Amerika. Hı hı. Dünya Ticaret Örgütü Amerika aleyhine karar alması lazım. Alamıyor.
Çok doğru.
Olay kilitleniyor.
Kilitleniyor. Kilitlendiğinde bu sefer başka arayışlar başlayabilir. Şimdi birçok ülke Amerika'yı ve doları bypass ederek karşılıklı ulusal paralarla evet. ticarete yönelecek. Evet. Bu bizim gibi ekonomileri olumlu etkiler. Yani zaten var bu arayış. Bir hacim var. Bu hacimin daha da artması beklenebilir. İkincisi ülkeler arasında ikili ticaret anlaşmalarının, serbest ticaret çok anlaşmalarının doğru. arttığını görebiliriz. Yani ki Türkiye'nin aslında bunu artırması gerekiyor. Yeni serbest ticaret anlaşmalarıyla yeni pazarlar, yeni şeyler yaratması gerekiyor. Ya da bu ekonomik var olan bloklara ilgi artabilir, doğru. ülkelere yönelebilir. Yani Amerika
yeni
kendini yavaş yavaş oyunun dışında bırakmaya çalışıyor bir yandan.
Yani sanki böyle hani bütün ipleri elimde tutayım diye uğraşırken sanki mevcut ipleri de kaybetmeye tabii. doğru gidiyor gibi. Ben bakıyorum hmm. şimdi mesela Dünya Altın Konseyi'nin en son raporuna baktım. Merkez bankaları altına yöneliyor. Mesela dolardan çıkıyorlar. Hatta yani Bitcoin'e ya da kripto paralara yönelme eğiliminde Çekya açıkladı değil mi? Yapar yapamaz bilmiyorum ama ya bunlar hep böyle Amerika'nın yarattığı bu baskıdan nasıl uzaklaşırız, nasıl ona karşılık veririz arayışları çok akıllıca
değil.
Görünmüyor. Yani özellikle bu Trump döneminde bunlar herhalde zirveye çıkacak.
Evet. Yani benim endişem bunu biraz daha genişletip Türkiye'yi de bir şekilde bir anlaşmazlıktan hareketle ya da anlaşmazlık olmasa bile kapsama belli ürünlerde alması.
Evet, doğru diyor. Öyle diyor.
Peki bu haliyle kalırsa Çin'i diyelim kapsama tuttu. Kanada ile Meksika bir ay sonra devreye girdi. Türk ürünleri nasıl etkilenir? Burada aslında tek bir yelpaze yok. Farklı ürünler var. Burada Edam'ın bir çalışması vardı. O çalışmada olumlu etkilenecek Türk ürünlerini koymuş. 58-60 tane ayrı gümrük tarifi istatistik pozisyonunda birçok ürün aslında bu süreçten olumlu etkilenebilir. Bu süreç ne? Çin'e yüksek yapıyor. Türkiye yapsa bile Çin'den daha düşük bir gümrük tarifesi geliyor. Dolayısıyla Türkiye
yani Çin'e ihraç edemediğini biz ihraç evet. eden noktaya geleceğiz. O farklılıktan dolayı evet. Olabilir.
Böyle bir etki olur. Yani oradan olabilir. Bir fırsat bize doğuyor gibi ama sonuçta Çin Amerika'ya satamadığı ürünleri diğer pazarlara satacak. Dolayısıyla o pazarda öyle bir rekabete girecek ki doğru. Türkiye gibi ülkelerle.
Bu sefer o fark.
Oradan yani, kaybedebiliriz. Yani evet. ucuz üretme kabiliyeti
Amerika'dan
olan bir ülke.
Amerika'dan kazanırken oradan kaybedebilir. Evet. Bir de Amerika'nın şeyi Amerika'ya ihracat da ilginçtir. Çok yüksek montanlı ihracat yapmak lazım. Yani Çin bunu yapabiliyor. Bizim her firmamız buna hazır mı bilmiyorum. Yani ben öyle bir hikaye hatırlarım geçmişten ben Amerika'dayken. Bizim şirketlerden birisi Amerika'ya ihracat yapmaya hatırlamıyorum şimdi çivi mi? Bir şey yani şimdi tam hatırlayamıyorum ürünü. Amerikan karşı şeyi şirket örnek istemiş bunlardan. İstediği örnek bizimkinin bir yıllık üretimi gibi bir şey yani onun örnek. Yani anlatabiliyor muyum? Kapasiten de yetmeyebilir. Çin farklı bir yer yani.
Evet Çin farklı bir yer. Yani kapasite sorunu yok. Yani kapasiteler karşılayacak gibi değil. Onun için yani Çin rekabetini biz Amerika'da evet bu engelle Çin'e karşı bir mukayeseli bir şey kazanırız ama diğer pazarlarda ciddi bir Çin rekabeti olur.
Bu tür zorlamalar yalnız zorlayan ülkenin de lehine gelişmiyor. Aleyhine gelişiyor. Bak bizi mesela savunma sanayinde çok zorladılar. Biz oturduk kendi savunma sanayimizi geliştirmeye başladık. Değil mi? Hızla gelişiyor şimdi. Yani
doğru.
böyle bir tarafa yani bu şey gibi hani köşeye sıkıştırılan kedi gibi sonunda fırlar üstüne tırmalar seni geçer gider. Yani köşeye sıkıştırmayacaksın. Çok akıllıca bir politika
yani burada şey tabii şimdi mesela şeyin örneği vardı Rusya ile olan bizim şu uçak krizinde.
Evet.
O zaman Rusya'ya biz narenciye satıyorduk. Mesela evet. Greyfurt bir olan o zaman bir üretici anlatmıştı. Bir gecede bir anda Rusya kapattı. Rusya için paketlenmiş böyle tonlarca narenciye Greyfurt kaldı. Onları Rusya'ya satamadılar. Başka pazar arayışı var. Orada Japonya'ya yöneldik diyordu. Evet. Ve Japonya öyle bir şey ki standartta Rusya gibi değil. Yani Rusya'ya A, C kalitesinde malı satabilirsin ama Japonya A kalitesi istiyor. Çok özel koşullar istiyor. Ve Türk o zaman Greyfurt üreticileri Japonya satacak şekilde üretim şeyini öğrendiler. Aslında üretimi geliştirdiler. Evet. O niteliklere hani, kavuştular.
Bu hep konuşuyoruz ya bizim ihracat nasıl artıyor vesaire. Biraz da bu zorlamalarla demek ki artıyor yani. Farklı evet. yerlere yönelip farklı pazarlara daha fazla satılıyor da olabilir belli ürünler. Hepsi
evet
için,
bir şey kazandırıyor
belli
da bize.
Belli bir parçası için yani tamamını izah etmez de.
Bir diğer boyutta hani finans tarafındaki etkileri. Şimdi bu eğer Amerika bu dediğini yaparsa gümrük tarifelerini artırırsa İşte Deutsche Bank'ın hesabına göre mesela Amerika'nın enflasyonu bir puan artacak. Yani daha yüksek enflasyonla karşılaşacak Amerika.
Yani ucuz malları almadığı için ucuz içeride İtalya'nın. Daha pahalıya üretecek ve dolayısıyla enflasyon yükselecek.
Artı ithal edeceğini de pahalıya ithal edecek. Eskiden gümrük vergisi nedeniyle evet. 10 sent olan işte 20 sent olacak. Yani girdisi pahalı olacak. Dolayısıyla bu enflasyon olarak olacak. Amerika'nın bir özelliği Amerika'da enflasyon artınca bunu bulaştırabiliyor. Tabii Amerika'da çok, olan Amerika'da çok. Kalmıyor hızla evet. yayılıyor. Böyle olursa bir Amerika'nın enflasyonun olması Amerika'da faiz indirimini hız keser. Hatta daha orta vadede tekrar faizlerin artışına yol açar. Bu doların, euronun değerini etkiler. Bu bizim dışarıda uluslararası piyasalarda borçlanma maliyetimizi etkiler. Çünkü Amerikan faizleri tabii, küresel borçlanma maliyeti işte önemli girdilerden biri. Etkiler de etkiler. Yani bunun ciddi bir finans piyasalarında etkisi olur.
Çok doğru. Faiz konusunda tabii Trump. Etkisi de önemli yani iş nereye gidiyorsa giderse gitsin Trump ısrarla faizin indirilmesini istiyor olabilir isteyebilir.
Evet.
İstiyor zaten de buna devam edebilir olay nereye giderse gitsin. İşin bir boyutu da o.
Yani zor bir sürece girdik bu yıl.
Yani 2025 böyle hani Trump olmasaydı Amerika eski haliyle devam ediyor olsaydı, bu ticaret savaşları, bu işte şimdi Gazze ile ilgili bir takım şeyleri var falan, bunlar gündemde olmasaydı belki biraz daha belirli bir dünya yaşıyor. Şimdi belirsizlik daha da arttı. Tuhaf bir şey. Yani 2024'ten 25'e giderken biz daha az belirsizlikli bir dünya olur derken daha yüksek belirsizliğe doğru gidiyoruz. Bu da işi bozuyordur.
İşte hazır olmak lazım. Hazır olmak için ürün bazında Amerika ne yaparsa biz nasıl karşılık veririz? Nasıl bir aksiyon alırız? Onun ürün bazında bir çalışması bekleniyor. Bu geçen hafta konuşmuştuk. Aracı kurumlar mesela JP Morgan savaş odası kurmuş. Savaş odası dediği bir tane ekip ayırıyor. Ekip sabah akşam Trump'ın aldığı kararları analiz ediyor. Bu karar nasıl etkiler? Karara karşı ben nasıl aksiyon alırım diye böyle bir şey yapmışlar, savaş odası. Yani şirketler belki savaş odası kurmayacak ama şirketler ve hükümetler buna karşı sürekli bir politika geliştirmek zorunda. Bio var. Bir diğer şey de bu serbest ticaret anlaşmaları önemli bu süreçte.
Tabii.
Yani bizim çünkü her şeye rağmen ihracat geçen yıl rekor kırdı, arttı.
Doğru.
Dolayısıyla orayı bırakmamamız lazım. Türk lirası değerlendi.
Tabii, doğru.
Pazarlar durgun ama ihracatta artış var. Olumsuz. Onun devam etmesi gerekiyor. İhracatı
etkileyecek olumsuz bir gelişmeye rağmen bu artış önemli oldu. Bu savaş odası meselesine gelince Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı yok. Çünkü Türk özel sektörü zaten sürekli savaşıyor. Yani sürekli böyle bir kriz ortamında irrasyonel kararlara karşı onları nasıl rasyonalize edecek, nasıl mahsedecek, sürekli bunun içinde olduğu için bence en hazırlıklı ülke Türkiye'dir bu işlere diye. Tabii bu işin biraz espri tarafı ama yani hepimizi etkileyecek. Ama Türkiye bu işlerde gerçekten uzman.
Doğru.
Yani kriz yönetiminde uzman. Biz sürekli böyle çok dalgalı okyanusta giden bir gemi gibiyiz. Ötekiler mesela sakin denizden şimdi dalgalı yere giriyorlar. Onların savaş odası kurması normal. Biz sürekli zaten o odadayız yani.
Tabii. Yani 2024'te Türk lirası değerlendi.
Tabii.
Avrupa'da durgunluk, hatta bazı ekonomilerde resesyon var. Avrupa ihracatımız %5 civarında arttı.
Tabii tabii. Ki Avrupa'da zor durumda.
Evet, zor durumda oldu hali. Yani dolayısıyla zor pazarda da ihracat yapabiliyoruz. Farklı pazarlara da yönelebiliyoruz. O bize krizin kazandırdı. Hep kriz içinde olmanın getirdiği esneklik bir diyelim.
Evet, sürekli krizde olmanın getirdiği bir olmayalım tabii, bu iyi bir şey değil.
İyi bir şey
ama,
değil tabii.
Ama böyle de bir tuhaf bir avantajı da olmuş yani. Kaç yıldır, 50 yıldır Türkiye hep krizde.
Peki, burada noktayı koyalım. Bizi izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederiz.